Ayrım 30, Maraş Kıyımı, Aziz Tunç, sayfa 414. Yargılama süreci ve sonuçları. Katliamın son günü ilan edilen sıkı yönetimle Maraş katliamı davasının yargılamaları sıkı yönetim mahkemesine geçmiştir. Maraş katliamı davasında yakalanan sanıkların büyük bir kısmı sıradan katliamcılardan meydana gelen ve katliamcıların gerçek rakamlarıyla orantılı olmayan sayıda sanıklardı. Bunların içinde yer alan çok sayıda cinayet işlemiş olan canavar katillerin bazıları, özellikle de mağdur ailelerin çabaları sonucu yakalanmış ve yargılanmışlardır. Haziran ayında başlayan yargılamalar, bir yıl gibi kısa bir sürede bir kısım fiili katliamcı cezalandırılarak sonuçlandırıldı. 37 sanığı ölüm cezasına çarptıran mahkeme, bunlardan 14'ünün cezalarını yaşam boyu hapse, birinin de yaşının küçük oluşu nedeniyle 20 yıl ağır hapse çevirdi. 379 kişi davadan beraat ederken katliamda birinci derecede rol oynayan 68 kişi hiç yakalanmadı. Yargılanan sanıklardan 7'si 15-24 yıl arasında, 29'u 10-15 yıl, 259'u da 5-10 yıl arasında, 26'sı ise 1-5 yıl arasında hapis cezası aldılar. İdam ve müebbet hapis cezaları dışındakilere 1/6 oranında ceza indirimi uygulanarak cezaları azaltıldı. Ardından verilen idam ve müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından bozuldu. Yeni yargılama sonucunda da idam cezaları uygulanmadı. Sonuçta idam alanlar da dahil tüm katliamcılar daha sonra çıkan ada of olmayan afla serbest kaldılar. Ne yapılan yargılamalar katliamın dehşetiyle orantılıydı, ne verilen cezalar. Zaten böyle yaklaşıldığı için kamuoyu vicdanı tatmin olmamış, yaralanmıştır. Maraş katliamı davasının yargılanmasında başka bölümde belirtildiği gibi yapılan çeşitli düzenlemeler sonucunda gerçek ve adil bir yargılama yapılmamıştır. Katliam, gerçek niteliği olan katliam olarak değil, isyan ve mukatele olarak tanımlanmış, bunun sonucunda katliamın mağdurlarıyla katliamcılar aynı cezalarla yargılandıkları gibi katliamın gerçek niteliği saklanmıştır. Katliamın elebaşları, siyasal sorumluları, maskeli, uzun namlulu silahlı katliamcılar, yani belgenin anlatımıyla teşvikçiler bulunamamıştır. Böylece beklendiği gibi sıkı yönetim mahkemesi gerçek katliamcıları aklayarak Maraş katliamı davasını bütün yönleriyle faili meçhul ederek bitirmiştir. Yargılamanın sonunda sıradan bir yargılamada bile mutlaka aydınlanması gereken hiçbir saldırı aydınlığa kavuşturulmamıştır. ETKO saldırılarıyla katliam arasındaki bağlantı araştırılarak tespit edilememiştir. Çiçek sinemasına atılan patlayıcının kim veya kimler tarafından atıldığı bulunamamıştır. Akın Kıraathanesi'ne atılan bombanın kim veya kimler tarafından atıldığı açığa çıkartılamamıştır. Yine katliamın son derece önemli bir basamağı olan öldürülen iki öğretmenin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilememiştir. Sonuçta katliama giden bütün basamaklardaki saldırılar da faili meçhul kalmıştır. Mahkemenin bu gidişini önlemek için çalışan bazı müdahale avukatlar gösterdikleri çabalardan rahatsız olan katliamcı güçler tarafından ve arka arkaya öldürülmüşlerdir. Maraş katliamı ile ilgili yargılamalar ve sonuçları katliamcı politikaların mahkumiyetine değil devamını sağlamaya hizmet etmiştir. Aslında sıkı yönetim mahkemesinin katliamcıları yargılamak yerine katliamı ve katliamcıları aklamaya yönelik bir tutum içinde davranacağı demokratik kamuoyu tarafından biliniyordu ve kısa sürede gerçeğin böyle olduğu ortaya çıktı. Fakat Maraş katliamı davasında yapılmak istenen sadece bu değildi. Aynı zamanda ve tam olarak 6-7 Eylül'de yapılmaya çalışıldığı gibi katliamın sorumluluğu devrimcilere yıkılmak isteniyordu. Sıkı yönetim koşullarında var olan toplumsal muhalefetin baskısı, katliamın gizlenemeyen gerçekleri ve avukatların yoğun çabası sonucu illegal güçler bu arzusunu istediği gibi gerçekleştirememişti. Ancak katliamcı illegal güçler Maraş katliamını devrimcilerin üstüne yıkmaktan vazgeçmemiş, bunun için çeşitli oyun ve komplolarını hayata geçirmenin yollarını aramaktaydılar. Bu durumla ilgili ayrıntılar başka bir bölümde ele alınacağı için belirtmekte yetiniyoruz. Son olarak bu bölümde bir noktanın belirtilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Katliamlara karşı mücadeleyi ve katliamlarla yüzleşmeyi sadece yargılamalar ve yargılamalarda kaç kişinin ne kadar ceza aldığı çerçevesinde ele almak eksik bir ele alış olacaktır. Uluslararası illegal yapılanmaların yerel illegal güçlerle birlikte kotardıkları politik bir uygulama olan Maraş katliamının hangi bireyler tarafından yapılmış veya planlanmış olduğu ve yargılanıp yargılanmadığı, ne kadar ceza aldığı gibi hususlar esas soruna dönüştürülerek sorun bu düzeye indirgenmemelidir. Sorun daha fazla kapsamlı, boyutlu ve politiktir. Unutmayalım ki 6-7 Eylül saldırılarından dolayı dönemin hükümeti ve yetkilileri yargılanmışlar, hatta cezalandırılmışlardır. Aynı şekilde Ermeni katliamından sorumlu tutulan İttihat ve Terakki Fırkası'nın yetkilileri de yaptıkları katliamlardan dolayı yargılanmışlardır. Ama bütün bunlar katliamlar politikasının ortadan kalkmasına yol açmamıştır. Onun için katliamlara karşı yapılması gerekenler sadece tek tek veya toplu olarak katliamcı bireylerin yargılanmasından ibaret olarak görünmemelidir. Bu tür yargılanmalar önemlidir. Mutlaka yapılması ve adaletli sonucun alınması gerekir. Bu amaçla mücadele etmek ve çalışmak her ilerici ve demokratın görevi olmalıdır. Eli kanlı katliamcıların yakasına yapışılmalı, hesabı sorulmalıdır. Ancak yapılması gereken bu tür yargılamalar katliamcı politikaların mahkumiyetini, katliamcıların gerçekten hesap vermesini sağlayacaksa anlamlı olabilir. Katliamcılara karşı mücadele ve bu amaçla yapılacak olan yargılamalar katliamcı politikalara karşı mücadele olarak ele alınmadığı ve sürdürülmediği sürece amaçlanan noktaya götürülemez, istenen sonuç alınamaz. Katliamcı politikalarla hesaplaşmaya dayanmadan yapılan yargılamalarla alınan sonuç bazı sıradan katliamcıların cezalandırmalarından öteye gidemez, tarihte olduğu gibi. MHP, ÜGD ve katliam. Maraş katliamının başlangıcından bugüne tartışılan ve tartışılacak olan boyutlarından birisi de katliamla MHP-ÜGD ilişkisidir. MHP'nin ve aynı yapının paramiliter gücü olan ÜGD'nin Maraş katliamındaki rolü, bütün iddialara rağmen sıkı yönetim mahkemesinin daha önce belirtilen çaba ve yaklaşımlarıyla yargılamalar sonucu alınan kararlarla gizlenmiş, adı geçen güçler temize çıkartılmıştır. Sıkı yönetim mahkemesi MHP ve ÜGD'nin aklandığı kararı verirken bile toplumla alay eder gibi MHP ve ÜGD'nin katliamla ilişkisini bütün boyutlarıyla itiraf etmiştir. Katliam esnasında kullanılan sloganlar, bayrak, sembol ve flamaların MHP'nin ırkçı faşist söylemlerini ifade ettiği açıkça belirtilmiş, tespit edilmiştir. Bu gerçeği gizleyemeyen mahkeme bunları gerekçeli kararla kayıt altına almıştır. Ancak buna rağmen sıkı yönetim mahkemesi yapılan katliamla bu yapılar arasında illiyet bağı bulunamamıştır diyerek bu yapıların beraatine karar vermiştir. Gerekçeli kararda ÜGD ile sıkı yönetim savcılığının iddiası ve mahkemenin kararı şöyledir. Askeri savcılık iddianamesi ve esas hakkındaki mütalaasında Ülkücü Gençlik Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nin amacı dışında ve suç işlemeye yönelik faaliyetlerde bulunduğundan bahiste kapatılmasını talep edilmiştir. Mahkeme ise bu talebi şu değerlendirmeyle reddetmiştir. Sanıklardan ÜGD Kahramanmaraş Şubesi 1. Başkanı Mehmet Leblebici hakkındaki halkı sol çevreler aleyhine kışkırtmak amacıyla Çiçek Sineması'na patlayıcı madde atılması olayını tertip ve düzenlediği, aynı derneğin üyesi Ökkeş Kenger hakkında 1. Başkan Mehmet Leblebici'den aldığı talimat uyarınca Çiçek Sineması'na patlayıcı madde attığı iddiası ile kamu davası açılmış ise de, bu iki sanığa isnat edilen suçlar sabit olmamıştır. Yine sinemadaki sloganların dernek yöneticisi veya üyeleri tarafından atıldığına dair herhangi bir delil elde edilememiştir. Açıklanan bu nedenlerle alınan derneğin kapatılmasına ilişkin savcılık istemi reddedilmiştir. Maraş olayları gerekçeli karar, sayfa 1175. Alınan bu kararla ÜGD, sloganlarıyla, flamalarıyla, kadroları ve etkiledikleri unsurlarıyla dışarıdan getirdiği resmi raporlarla kayıtlara geçmiş olan Haluk Kırcıları ve diğerleriyle tas tamam içinde olduğu Maraş katliamında beraat ettirilmiştir. Görüldüğü ve anlaşıldığı gibi sistem evirmiş çevirmiş bildiğini okuyarak ÜGD'nin beraatini sağlamıştır. Bu sonucu isterseniz sıkı yönetim mahkemesinin marifeti olarak tanımlayabilirsiniz. Böyle bir tanım yanlış olmaz. Ama isterseniz mahkemenin diğer illegal ve katliamcı güçleri harekete geçirerek, yalancı şahitler bularak, burjuva hukukunun açıklarından yararlanarak geliştirdiği bir karar diye tanımlayın. Bu da yanlış bir tanım olmayacaktır. Ne denirse densin, gerçek olan şu ki, katliamcı güçler göz boyama amaçlı yargılamalarında katliamcıları yüreklendiren ve kurtaran sonuçlar çıkartmışlardır. ÜGD için alınan kararın aynısı MHP için de alınmıştır. Üstelik MHP ile ilgili alınan kararda hayri merhalelerin atlatılmasının gerektiği, kılıfa uyarlamadan epey zorluk çekildiği görülmektedir. Savcılık ve müdahil avukatlar, Kahramanmaraş isyan ve katliamının planlayıcısı, örgütleyicisi ve teşvikçisi olduğu iddiası ile Milliyetçi Hareket Partisi hakkında siyasi partiler yasasına göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep ederek MHP ile ilgili yasal sürecin işletilmesini istemişlerdir. Mahkemenin kararı ve değerlendirmesi şudur. Olaylar sırasında saldırgan gruplar MHP'nin amblemini taşımışlar, MHP ile ilgili sloganlar söylemişler, üzerine MHP yazılı evlere veya dükkanlara dokunmamışlardır. Ancak tüm dava dosyası incelendiğinde bu olayların MHP'de olay tarihinde kayıtlı olduğu tespit edilmiş, üyeler tarafından meydana getirildiğine dair bir kanıt yoktur. Müdahiller vekilleri 22 Aralık 1978 Cuma günü akşamı MHP'nin ileri gelenlerinin MHP milletvekili M. Yusuf Özbaş'ın evinde toplanarak saldırı için gerekli kararı aldıklarını, bu toplantıya MHP Genel İdare Kurulu üyesi Hakkı Yaprak, Merkez İlçe Başkanı Ömer Aktürk'ün de katıldığı öne sürmekte iseler de, böyle bir toplantının yapıldığına dair dava dosyasında herhangi bir delil olmadığı gibi bu şahıslar davada sanıkta değillerdir. Yine aynı avukatlar sanık Hasan Balcıoğlu'nun MHP'nin Kahramanmaraş eski il başkanı olduğunu öne sürmekte iseler de bu sanığın olay tarihinde MHP ile resmi bir ilişkisinin olduğuna dair dava dosyasında herhangi bir kanıt yoktur. Ne olursa olsun Sıkı Yönetim Mahkemesi MHP'ye toz kondurmak istememektedir. Dolayısıyla Sıkı Yönetim Mahkemesi MHP'nin katliamla ilişkisinin açık kanıtları olan ve kayıtlara geçirilmiş bulunan ve üzerine gidilerek açıklığa kavuşturulması gereken bu gerçeklerin üstünü örtmekte kararlıdır. MHP lehine slogan atan Türkeş için insan boğazlayan Türkeşimiz burada diyerek yüzlerce insanı katledenleri mahkeme MHP'li saymamakta direnmektedir. Dahası bu saldırganların MHP'li olup olmadıklarının ispatı için bunların partiye resmi üyeliğini şart koşmaktadır. Bu da yetmemiş, savcılık olarak kendisinin yapması gereken bu saldırganların MHP'ye üye olup olmadıklarının ispatını ise böyle bir olanağı bulunmayan müdahil avukatlarından istemektedir. Eğer MHP bayrağı, MHP sloganları ve MHP amblemiyle yapılan bu kanlı katliamı yapan bu canilerin MHP'liğinin ispatı yetmiyorsa, bunların MHP'nin kayıtlı üyeleri olup olmadığının ispatı isteniyorsa, bunu yapması gereken Sıkı Yönetim Savcılığı değil midir? Savcılık, MHP'nin üye kayıt formlarını incelemiş, bu canilerin MHP'ye üye olmadıklarını bu yolla tespit etmiş midir? Etmemişse neden etmemiştir? Yukarıda okuduğumuz alıntıya bakarak şöyle düşünebiliriz. Mahkeme, MHP'ye resmi üyeliği kesin olan bir katliamcının varlığını tespit ederse, bu tespiti MHP'nin katliamla ilişkisinin varlığına gerekçe yaparak MHP'yi yargılama sürecine dahil edecektir. Hayır, öyle olmadığını aşağıda göreceğiz. Aslında işin gerçeği her durumda MHP'nin aklanacağıdır. Yoksa sorun üyelik sorunu değildir. Askeri Savcılık Hazırlık Soruşturması Klasör 30 Sıra 69 dizideki MHP Türkoğlu ilçesi 1977 yılı genel kurul sonuçlarını içeren listeye göre TCK'nın 149. maddesine muhalefetten mahkumiyetlerine karar verilen 757 İddianoğlu sanık Mehmet Kızıldağ ile 759 İddianoğlu sanık İsmail Apaydın'ın 1977 yılında MHP Türkoğlu ilçe teşkilatının üyesi oldukları anlaşılmakta ise de bu sanıkların olay tarihi olan 23-25 Aralık 1978 tarihlerinde anılan partinin üyesi olduklarına dair dava dosyasında herhangi bir delil yoktur. Maraş olayları gerekçeli karar MHP bölümü sayfa 1175. Burada görüldüğü gibi MHP üyesi olan iki sanık bulunmaktadır. Ancak mahkemenin bahanesi hazırdır. Bu sanıklar katliam anında üye değiller, daha önceki yılın üyeleridirler diyerek katliam sanığı olan bu MHP'lilerin üyeliklerinin eski tarihli olmasından hareketle MHP'nin suçsuzluğuna hükmetmektedir. Yani MHP'nin yargılanabilmesi için üye bulmak yetmiyor, bulunacak üyelerin katliam tarihinde üye olması da gerekiyor. Sakın katliam esnasında üyeliği bulunan bir MHP'linin saldırganların varlığının ortaya çıkartılmasıyla MHP'nin yargılanmasının önünün açılacağını sanmayın. Hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Çünkü dosyanın devamında Askeri Savcılık Hazırlık Soruşturması Klasör 30 Sıra 70 dizideki MHP Türkoğlu ilçesi 1978 yılı genel kurul sonuçlarını içeren listeye göre hakkında TCK'nın 149. maddesine muhalefetten dolayı kamu davası açılmış olan 235 no'lu sanık olan Osman Akıllı'nın olay tarihinde MHP üyesi olduğu anlaşılmakta ise de bu sanığın beraatine karar verilmiştir. Müdahiller, vekillerinin dilekçesinde ismi geçen 763 İddianoğlu sanık Ahmet Kızıldağ ise TCK'nın 254. maddesinde yazılı memura mukavemet suçundan sanık olup aynı maddeden yargılanmıştır. Maraş olayları gerekçeli karar MHP bölümü sayfa 1175. Katliam esnasında MHP üyesi olan sanıkların varlığı da MHP'nin sorumluluğunun araştırılmasını, bu amaçla yargılanmasını sağlamaya yetmemiştir. Katliam esnasında MHP üyesi olarak yargılanan sanık, beraat ettiği için MHP'nin yargılanmasının gerekmediği ileri sürülmüştür bu defa. Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin MHP ve ÜGD ile ilgili iddiaları nasıl ele alındığını toplamda özetlemeye çalışalım. MHP'nin katliamda yargılanması için önce katliamcıların içinde MHP üyesi aranmıştır. MHP üyeleri bulununca bu üyelerin katliam esnasında MHP üyesi olması şartı aranmıştır. Bu şarta uygun katliam sanığı MHP üyelerinin varlığı ortaya çıkınca bu defa da MHP üyesi bu katliam sanıklarının Maraş katliamı davasında ceza almaları şartı konmuştur. Bu şarta uygun katliamcı sanık bulunamadığı için de en nihayet sıkı yönetim mahkemesi Bindere'den su getirerek MHP ve ÜGD'nin Maraş katliamında sorumluluğu olmadığına hükmetmiştir. Ve sonuç, açıklanan tüm bu nedenlerle TCK'nın 149/2 veya 149/3 maddesinden mahkumiyetlerine karar verilen sanıklardan hiçbirisinin olay tarihinde MHP'nin kayıtlı üyesi olduklarına dair dava dosyasında herhangi bir bilgi bulunmadığında 648 sayılı yasanın 114/1 gereğince bu konuda gereği yapılmak üzere askeri savcılığa yazı yazılmasına ilişkin müdahil vekillerin istemleri kabul edilmemiştir. Maraş olayları gerekçeli karar. Sayfa 1178. Bir bilginin hatırlatılmaması eksiklik olacaktır. MHP'li ve ÜGD'li sanıkların olmadığından başlayan mahkeme, var olan MHP'li ÜGD'li sanıkların beraat etmiş olmasından hareketle MHP'nin ve ÜGD'nin Maraş katliamında sorumlu olmadıklarına karar vermiştir. MHP'li ve ÜGD'li sanıkları kim beraat ettirdi? Aynı mahkeme. MHP ve ÜGD'nin faaliyetleriyle ilgili araştırma yapması gerektiği halde yapmayan kim? Aynı savcılık. Ayrıca bu davalardan birisi olan Çiçek Sineması'na atılan bomba ile ilgili davada sanıkların hangi yol ve yöntemlerle nasıl beraat ettirildiğine hem önceki bölümlerde değinilmişti hem de sonraki bölümde görülecektir. Özetle her yol zorlanarak ve değerlendirilerek katliamın sorumlularının açığa çıkması önlendiği için MHP ve ÜGD Maraş katliamı davasından beraat ettirilmiştir. Alevi ve devrimcilerin yargılandığı olaylar ve sonuçları. Maraş katliamında 104 tane Alevi devrimci sanık yargılanmış, bazıları cezalandırılmıştır. Bunların 24 tanesi köylerde ve şehir içinde, diğerleri ise mahallelerde yapılan katliam esnasında yakalanmış sanıklardır. Bu sanıkların Maraş katliamının sanıkları olarak yargılanmasının asıl amacı, katliamın gerçek niteliğini gizlemek, katliamı denge politikasıyla ele almanın altyapısını oluşturmak olduğunu daha önce ifade edilmişti. Yapılacak basit bir inceleme gösterecektir ki bu insanların katliamla ilgili olarak isyan ve mukatele maddeleriyle yargılanmaları hukukun hiçbir türü açısından mümkün değildir. Maraş katliamında yargılanan Alevi ve devrimci sanıkların önemli bir kısmı öldürülen öğretmenlerin cenaze törenine katılan öğretmenlerin yakınları, meslektaşları ve öğrencileridirler. Bu sanıkların hemen tamamı savcının talebine rağmen yargılama sonucunda ceza almamış serbest bırakılmışlardır. Cenaze törenine yapılan saldırı ve yürüyüş kitlesinin dağıtılması sonrasında öldürülen faşist saldırganlardan birisinin ölümünden dolayı Alevi sanık Murat Çağlar yargılanmış ve cezalandırılmıştır. Murat Çağlar'ın yargılanması ve verilen ceza, Alevi ve devrimci sanıklarının nasıl üretildiğini ve ne amaçla yargılandıklarını ve bu sanıklara karşı mahkemenin tutumunu göstermesi bakımından önemlidir. Adı geçen dava tam bir ön yargıyla baştan karar verilmiş gibi zorlama yorumlar yapılarak görülmüş ve sonuçlandırılmıştır. Yörükselin mahallesine yapılan saldırılarda yargılanan Alevi sanıklardan ikisine ceza verilmiştir. Bunlara isnat edilen ve cezalandırılmasına yol açılan suç ise saldırganların mahalleye girmelerine yardımcı olan bir katliamcıya müdahale edilmesidir. Faşistlerin saldırılarını kolaylaştırmak amacıyla kullandıkları bu evi etkisizleştirmek isteyen Alevi bir ailenin fertleri bundan dolayı isyan ve mukatele yapmaktan yargılanmış ve ceza almışlardır. Bu yargılama ve cezalandırma da Alevilerin ve devrimcilerin katliam suçuna ortak edilmesi amacıyla değerlendirilmiştir. YS saldırılarından dolayı yapılan yargılamalar, özellikle YS müdürü CHP'li Fevzi Onaç'tan dolayı devrimcilerin katliam suçuna ortak edilmesi amacıyla kullanılmıştır. Kürt ve Alevi olan Fevzi Onaç ve arkadaşlarının yargılanması, tas tamam katliamın sorumluluğunu devrimcilere yıkmak, bu konudaki faşist iddiaları güçlendirmek için özel bir önemle ele alınmıştır. Katliamcı olarak yargılanan Alevilerden birisi de Hasan Solma ve yeğeni Hacı Solma'dır. Namık Kemal Mahallesi'nde yakalanıp yargılanan, daha sonra demagojilerle meşhur edilen 67 no'lu evin sahipleri olan bu sanıklar, kendilerine yapılan saldırıları önlemek için silahlı olarak kendilerini savunmaya çalışmışlardır. Can pazarı olan katliam anında direndiği için katliamcı kabul edilen Hasan Solma ve yeğeni yargılanıp isyan ve mukatele yapan biri gibi ceza almışlardır. Alevi sanıkların yargılandığı diğer bir dava, Sünni bir köylünün Pazarcık Çiğli köyünde öldürülmesiyle ilgili davadır. Alevilerin ve devrimcilerin yargılandıkları bu davaların dışında başka bazı davalar daha bulunmaktadır. Bu davaların hepsinde yargılanan sanıklar aynı şekilde isyan ve mukatele suçlusu olarak yargılanmış, ceza almışlardır. Bunların dışında Alevi ve devrimcilerin yargılandıkları bazı davalar daha bulunmaktadır. 30. ayrımın sonu. Sayfa 424.